Momo. Yazar: Michael Ende. Karanlıkta ışığın parlıyor. Nereden geliyor bilmiyorum. Çok yakındaymış gibi görünüyor. Oysa o kadar uzak ki. Bilmiyorum adın ne. Ne olursan ol. Parla, parla küçük yıldız. Eski bir İrlanda çocuk şarkısında. Birinci kısım. Momo ve arkadaşları. Momo ya da zaman hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanlara geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü. Birinci bölüm. Büyük bir kent ve küçük bir kız. İnsanların bugünkünden bambaşka dillerde konuştuğu çok çok eski zamanlarda, sıcak ülkelerde kocaman, görkemli kentler vardı. Bu kentlerde kralların, imparatorların sarayları yükselir, geniş caddelere daracık sokaklar açılır, altın yaldızlı mermer heykellerle süslü tapınaklar göz kamaştırırdı. Buralara başka yerlerden gelmiş çeşitli eşyaların alınıp satıldığı rengarenk pazar yerleri kurulur ve insanlar büyük, geniş alanlarda öbek öbek toplanarak günün önemli olaylarını aralarında görüşüp tartışırlar ya da birileri konuşur, öbürleri dinlerdi. En önemlisi de oralarda büyük tiyatrolar vardı. Bugün bildiğimiz sirkler nasılsa aynen öyle ama yalnızca taş bloklardan yapılmıştı. Dev bir huni gibi sıraları basamak basamak üst üste dizilmişti. Yukarıdan bakıldığında bazıları çember gibi yuvarlak, bazıları yumurta biçiminde, bazıları da yarım daire görünümündeydiler. Amfiteyatr denirdi bunlara. Bir futbol stadyumu kadar büyük olanları da vardı, sadece birkaç yüz seyirci alacak kadar olanları da. Bazısı heykeller ve sütunlarla süslenmişti. Bazısı da sade ve süssüzdü. Üstlerinde dam bulunmadığı için gösteriler açık havada yapılırdı. Bu yüzden tiyatrolarda güneşten ve yağmurdan korunmak için sıraların üstlerine simlerle işlenmiş halılar tente gibi gerilirdi. Basit tiyatrolarda ise aynı işi saz ve samandan örülmüş hasırlar görürdü. Sözün kısası, tiyatrolar insanların gücüne göre yapılmıştı. Ancak bütün insanlar tiyatro istiyorlardı. Çünkü hepsi tutkulu birer seyirci ve dinleyiciydi. Seyirciler heyecanlı olsun, komik olsun, sahnedekileri kendi günlük hayatlarından gizemli bir biçimde daha gerçekmiş gibi görüyorlardı. Başka gerçeği izlemeyi seviyorlardı. O günlerden bugünlere binlerce yıl geçti. O çağlamı büyük kentleri göçüp gitti, o görkemli saraylar ve tapınaklar da yıkılıp çöktüler. Yağmurlar, rüzgarlar bir yandan, sıcak soğuk öte yandan taşları oyup aşındırdıkça, o kocaman tiyatrolardan geriye bugün sadece birer yıkıntı kaldı. Delik deşik taşların arasında şimdi, sanki toprak uykusunda soluk alıyormuş duygusu veren, cırcır böceklerinin o tek düze vızıltısından başka ses yok. Ne var ki o günün büyük kentlerinden bazıları günümüze dek büyük kent olarak kaldılar. İçlerindeki yaşam biçimi değişti elbette. Şimdi insanlar otomobil, otobüs gibi araçlarla dolaşıyor. Telefonla konuşup elektrikle aydınlanıyorlar. Ama kentin şurasında burasında bir iki eski sütuna, dikili taşa, bir kemer veya kapıya, hatta o günlerden arta kalmış bir amfiteyatra bile rastlanabiliyor. Ve İşte bizim Momo'nun başından geçen olaylar böyle bir kentte yaşandı. Bu büyük kentin güney kıyısında tarlaların başladığı, evlerin ve kulübelerin giderek yoksullaştığı yerde kent, bir çam ormancığında gizlenmiş küçük bir amfiteyatr kalıntısı vardı. O eski çağlarda da pek öyle görkemli olmadığı belliydi. Daha o günlerde fakir insanların tiyatrosuydu denebilir. Momo'nun öyküsünün başladığı günlerde bu yıkıntı hemen hemen unutulmuş gibiydi. Birkaç ortaçağ profesörü bu yıkıntıyla ilgilenmişse de uğraşmaya değer bir şey bulamayıp vazgeçmişlerdi. Büyük şehirde bulunan diğerleriyle kıyaslanınca görülmeye değer bir yanı da yoktu. Ara sıra yolunu şaşırmış birkaç turist, otlarla kaplanmış taş basamakların en üstüne kadar tırmanıp biraz gürültü eder, birkaç hatıra fotoğrafı çeker, sonra çekip giderdi. O zaman bu taş yuvarlığı eski sessizliğine bürünür ve cırcır böcekleri tek düze vızıltılarını bıraktıkları yerden devam ederlerdi. Bu garip yüz yuvarlak taş yığını en iyi tanıyanlar, yakın çevrede yaşayan insanlardı yalnızca. Orada keçilerini otlatırlar, ortadaki yuvarlak alanda çocuklar top oynar, bazen de sevdalı çiftler akşamları orada buluşurlardı. Günlerden bir gün çevre halkı arasında bu taş kalıntısına son zamanlarda birinin yerleştiği söylentisi yayıldı. Bir çocukmuş, galiba küçük bir kız çocuğu. Fakat biraz garip giyindiği için kimse emin olamıyormuş. Adı da Momo muymuş neymiş? Momo'nun dış görünüşü gerçekten biraz garipti. Hatta temiz pak insanlar için biraz korkunçtu bile denebilir. Ufak tefek, cılız yapısıyla yaşının 8 mi yoksa 12 mi olduğuna kimse karar veremezdi. Ne tarak ne de makas görmüş hissini veren siyah, kıvırcık saçları vardı. Gözleri iri, simsiyah ve çok güzeldi. Ayakları hep çıplak gezdiği için kapkara olmuştu. Yalnızca kışın o da biri başka biri başka ve ayağına büyük gelen ayakkabılar giyerdi. Çünkü Momo'nun orada burada bulduğu veya birilerinin verdiği eşyadan başka bir şeysi yoktu. Üzerine rengarenk yamalı ve topuklarına kadar uzanan bir etek geçirmiş, sırtındaki bol ve eski erkek ceketinin uzun gelen kol uçlarını tersine kıvırmıştı. Çünkü kendisinin büyüyeceğini düşünerek onları kesip kısaltmamıştı. Hem canım, bir daha böyle bir sürü cebi olan kullanışlı bir ceket bulabilecek miydi bakalım? Tiyatro yıkıntısının tam sahne altına gelen yerinde dış duvarlarda bulunan bir delikten girilen birkaç yarı yıkık oda vardı. Momo buraya yerleşmişti. Bir öğle üzeri çevreden birkaç kadın ve erkek gelip Momo'ya sorular sordular. Momo kendisini oradan kovarlar korkusuyla onlara öylece durup baktı. Ama az sonra bunların iyi niyetli, dost insanlar olduğunu anladı. Onlar da fakirdiler ve yaşamı iyi biliyorlardı. Adamlardan biri, ''Ya demek burası hoşuna gitti.'' diye sordu. Momo, ''Evet.'' dedi. ''Burada mı yerleşmek istiyorsun?'' ''Evet, öyle.'' ''Senin bir bekleyenin yok mu?'' ''Hayır.'' ''Yani evine dönmeyecek misin?'' ''Benim evim burası. Buraya nereden geldin?'' Momo eliyle uzaklardan anlamına gelen bir işaret yaptı. Adam tekrar sordu. Annem baban kim senin? Çocuk oradakilerin yüzlerine baktıktan sonra bilmem anlamında omuzlarını silkti. İnsancıklar birbirlerine bakıp iç çektiler. Adam tekrar konuştu. Sakın korkma, seni kovmayız. Sana yardım ederiz. Momo pek emin değildi ama başını salladı. Adın Momo'ydu değil mi? Evet. Güzel bir ad. Ama ben şimdiye kadar hiç duymadım. Sana bu adı kim taktı? Ben kendim. Sen kendin mi taktın? Evet. Ne zaman doğdun? Momo biraz düşündü. Sonra dedi ki, hatırladığım kadarıyla hep varım. Peki senin hiç teyzen, amcan, dayın, büyükannen, yani yanlarına gideceğin bir akraban yok mu? Momo adamın yüzüne bakarak bir süre sustu. Sonra mırıldandı. Benim evim burası. Tamam dedi adam. Ama sen daha çocuksun. Kaç yaşındasın bakayım? 100 dedi Momo çekinerek. Herkes bunu şaka zannederek güldü. Şimdi doğru söyle. Kaç yaşındasın? 102 dedi Momo. Bu defa daha düşünceli bir tavırla. Bir süre sonra Momo'nun sayılar hakkında hiçbir bilgisi olmadığı, sadece ağızdan kapma birkaç sayının ötesinde hiçbir şey bilmediği anlaşıldı. Adam diğerleriyle biraz konuştuktan sonra Momo'ya döndü ve Dinle dedi. Burada bulunduğunu polise bildirsek de seni bir yuvaya yerleştirseler iyi olmaz mı? Orada yatacak yerin yemeğin olur. Okuma, yazma, hesap öğrenirsin. Ne dersin? Momo adama korkuyla baktı. Hayır, oraya gitmek istemem. Orayı biliyorum. Başka çocuklar da vardı orada. Pencerelerde hep demirler vardı. Her gün dayak. Hem de haksız yere. Ben geceleyin duvardan atlayıp kaçtım. Oraya bir daha gitmek istemiyorum. Yaşlı bir adam anlıyorum diye başını salladı. Diğerleri de aynı şeyi yaptılar. Pekala dedi kadının biri. Ama sen daha küçüksün. Birinin sana bakması gerekir. Ben kendime bakarım dedi Momo. Yapabilecek misin diye sordu kadın. Momo bir süre sustu. Sonra yavaşça fazla bir şey istemem ki dedi. İnsancıklar gene başlarını sıkıntıyla sallayıp işlerini çektiler. İlk konuşan adam tekrar söze başladı. Bak Momo, içimizden biri seni yanına alabilir. Gerçi hepimizin yeri dar ve bakılacak bir sürü çocuğu var. Ama bir kişi fazla olmuş fark etmez pek. Buna ne dersin ha? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim dedi Momo. İlk defa biraz yüzü gülerek ama beni burada bıraksanız olmaz mı? Etrafındakiler uzun uzun düşünüp taşındılar. Sonunda bir karara vardılar. Çocuk pekala burada da herhangi birinin yanında olduğu kadar rahat olabilirdi. Üstelik onunla hepsinin birden ilgilenmesi, kızın tek bir kişinin üstüne kalmasından daha iyi olacaktı. Hemen işe başladılar. Önce Momo'nun oturduğu yarısı yıkık taş odacığı ellerinden geldiği kadar düzeltip onardılar. İçlerinden duvarcı olan birisi odanın içinde küçük bir de ocak yaptı. Paslı bir soba borusu da bulununca ocak tamamlanmıştı. Yaşlı bir marangoz birkaç eski sandık parçasından bir masa ile iki sandalye yapıp çakıverdi. Ve sonunda kadınlar da çubuklarla tutturulmuş bir demir karyola ile az yıpranmış bir yatak ve iki yorgan getirdiler. Eski yıkıntının sahne altına rastlayan bu taş kovukçuk artık küçük ve rahat bir odacığa dönüşmüştü. Aynı zamanda sanatçı bir ruha sahip olan duvarcı ustası sonunda duvarın birini güzel bir çiçek resmiyle süsledi. Hatta resmin çerçevesini ve asılı olduğu çiviyi bile çizerek tamamladı. Ve sonra da bu insanların çocukları geldiler ve yemeklerinden artırabildikleri ne varsa biri bir parça peynir, öteki bir parça ekmek, diğeri biraz meyve ve öbürleri de başka şeyler getirdiler. Bu çocukların sayısı çok fazla olduğundan o akşam ortaya öyle çok şey birikti ki amfiteyatrın ortasında Momo'nun oraya yerleşmesi şerefine adeta küçük bir şölen verildi. Bu yalnızca yoksul insanlara has, candan ve gönülden bir şölen oldu. İşte küçük Momo ve çevre halkı arasındaki dostluk böyle başladı. İkinci bölüm. Olağanüstü bir özellik ve sıradan bir tartışma. Artık Momo'nun keyfine diyecek yoktu. Hemen hemen her zaman insanların ayırabildiği kadar yiyecek bir şeyler buluyordu. Kimi zaman çok, kimi zaman az. Başının üzerinde bir damı, yatacak bir yeri, hava soğuduğunda yakacağı bir ocağı vardı. Ve en önemlisi, bir sürü iyi dostları vardı. Gerçekten Momo'nun böyle iyi yürekli insanlarla karşılaşmış olması büyük bir şanstı. O da bunun farkındaydı. Ama kısa zamanda o insanların da şanssız olmadığı anlaşıldı. Momo onlar için vazgeçilmez biri olmuş ve daha önce onsuz nasıl yaşadıklarına şaşmaya başlamışlardı. Günler geçtikçe ona öylesine çok gereksinim duymaya başladılar ki günün birinde oradan gidiverecek diye korkar oldular. Momo'nun misafirleri hiç eksik olmuyordu. Yanında hep bir şeyler anlatmaya gelmiş birisi vardı. Gelemeyenler ve onu görmek isteyenler de haber yollayıp çağırtırlardı. Onunla konuşmak gereğini duymamış biri çıkarsa diğerleri ona "Sen Momo'ya bir uğra" diyorlardı. Bu cümle zamanla yakın çevredeki insanlar arasında bir deyim olup çıktı. Tıpkı "Her şey gönlünüzce olsun, Allah bilir" der gibi fırsat düştükçe birbirlerine "Sen Momo'ya git" deyiveriyorlardı. Peki ama neden? Momo herkese akıl verecek kadar zeki bir kız mıydı? Teselliye gereksinimi olanları yatıştıracak sözler mi buluyordu? Bilgece kararlar mı verebiliyordu? Hayır. Momo da diğer çocuklar gibi böyle şeyler yapamazdı. Öyleyse Momo insanları neşelendirip eğlendirecek şeyler mi biliyordu? Örneğin sesi güzeldi de şarkı mı söylerdi? Çalgı mı çalardı? Ya da oturduğu yer bir sirk alanına benzediğine göre dans edip cambazlık mı yapardı? Hayır, hiçbiri değildi. Yoksa büyücülüğü mü vardı? İnsanların dertlerini, sıkıntılarını giderecek bir büyülü ulu söz mü biliyordu? El falına bakıp da geleceği mi okuyabiliyordu? Bunların hiçbirini yapmıyordu. Momo'nun hiç kimsenin yapamayacağı biçimde başardığı şey dinlemekti. Belki şimdi pek çok kimse, bu da bir şey mi? Herkes dinlemesini bilir diyecektir. Oysa hiç de öyle değil. Çok az kimse gerçekten iyi bir dinleyicidir. Dinlemek konusunda Momo'nun eşi örneği yoktu. Momo karşısındakileri aptal insanların bile aklına parlak düşünceler getirtecek şekilde dinlerdi. Bunun için uyarıcı şeyler söylemez veya bazı sorular sormazdı. Aksine sessizce oturur ve anlatılanları pür dikkat, canı gönülden dinlerdi. Karşısındakine iri, simsiyah gözlerini açarak bakar ve o kimse kendisinin bile o ana kadar fark etmediği gizli kalmış düşüncelerini rahatça açıkladığını hayretle görürdü. Şaşkın, kararsız kimseler bile ona dertlerini anlatırken birdenbire ne yapmak istediklerini bulurlardı. Ya da çekingen yaratılışlı biri birdenbire kendini rahat ve konuşkan hissederdi. Mutsuzlar, dertliler onun karşısından ferahlamış, rahatlamış olarak ayrılırlardı. Hatta kendi yaşamını gereksiz, anlamsız bularak kendisinin her an yeri doldurulabilecek önemsiz bir kişi olduğuna inanan biri bile bütün bunları Momo'ya anlattığında nasıldır bilinmez, konuşmasını bitirmeden söylediklerinin gerçek olmadığını, insanlar arasında onun da bir yeri olduğunu ve dünyada kendisinin de bir önemi bulunduğunu kavrardı. Ya, işte Momo böyle usta bir dinleyiciydi. Günün birinde tiyatroya komşu oldukları halde birbirleriyle ölesiye kavgalı ve dargın iki adam geldi. Komşularının dargın ve düşman yaşamasını istemeyenler onları Momo'ya gitmek için kandırmışlardı. Adamlar önce biraz diretmişler, sonra istemeye istemeye razı olmuşlardı. Tiyatronun taş basamaklarında şimdi biri bir tarafta, öteki karşı tarafta oturmuşlar, kara kara düşünüyorlardı. Birisi Momo'nun odasına ocağı ve duvardaki çiçek resmini yapan duvarcı ustasıydı. İri yarı, kıvrık siyah bıyıklı Nikola. Öteki Nino, biraz cılız yapılı, yorgun tavırlıydı. Kentin kıyısında bir meyhanenin sahibiydi. Müşterileri bütün bir akşam bir tek kadeh şarabın başında oturup eski anılarını anlatan yaşlı kişilerdi. Nino'nun karısı da Momo'nun dostuydu. Ona sık sık yiyecek bir şeyler getirirdi. Momo, adamların bozuştuğunu anlayınca önce hangisinin yanına gitsin diye karar veremedi. Ne onu ne öbürünü kırmak istemediği için sahnenin önündeki taş basamaklara ikisinden aynı uzaklıkta bir yere oturdu ve olacakları beklemeye başladı. Bir ona bir ötekine bakıyordu. Bazı şeyler zaman ister. Momo'nun da zamandan bol bir şeyi yoktu. Uzunca bir süre öylece oturduktan sonra Nikola ayağa fırladı ve ''Ben gidiyorum'' dedi. ''Buraya gelmekle iyi niyetimi gösterdim. Ama bak işte Momo, o susup duruyor. Daha fazla ne bekleyeceğim?'' Ve gitmeye davrandı. Nino hemen ''Evet, kaç bakalım sen'' diye bağırdı peşinden. ''Gelmene gerek yoktu zaten. Ben bir dolandırıcıyla barışamam.'' Nikola döndü. ''Kimmiş dolandırıcı?'' diye yürüdü. ''Bir daha söyle bakayım.'' Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Nino, kaç kere istersen diye bağırdı. Kaba gücüne güvenip kimsenin senin yüzüne karşı gerçeği söylemeye cesaret edemeyeceğini mi sanıyorsun? Ama ben söylerim. Sana da, herkese de. Hadi gel, ne duruyorsun? Daha önce yapmak istediğin gibi öldür beni. Yapsaydım keşke, diye homurdanarak yumruklarını sıktı Nikola. Görüyorsun değil mi Mumu? Nasıl yalan söylüyor. Ben sadece yakasından tutup meyhanenin arkasındaki bulaşık çukuruna fırlattım onu. Fare bile olsa orada boğulmaz. Tekrar Nino'ya dönerek haykırdı. Ne yazık ki işte hala yaşıyorsun. Bir süre karşılıklı en ağır küfürleri, hakaretleri yağdırdılar. Momo konunun ne olduğunu Neden böyle birbirlerine karşı acımasızca davrandıklarını bir türlü anlayamamıştı. Fakat yavaş yavaş iş anlaşıldı. Nino birkaç müşterinin önünde Nikola'ya bir tokat attığı için o da onu çukura atmıştı. Daha önce de Nikola Nino'nun bütün kapkacağını kırmaya kalkmıştı. Nikola kendini savunuyordu. Bu doğru değil. Ben yalnızca bir şarap çanağını duvara çarptım. O da zaten çatlaktı. Ama çanak benim de, anladın mı? Diye karşılık verdi Nino. Böyle bir şey yapmaya hakkın yoktu. Nikola ise haklı olduğu görüşündeydi. Çünkü Nino kendisinin duvarcı ustalığına hakaret etmişti. Biliyor musun bana ne dedi? Diye Momo'ya döndü. Ben gece gündüz sarhoş olduğum için bir duvarı bile düzgün öremezmişim. Hatta büyük babam da öyleymiş. Pizza'daki eğri kuleyi o yapmış. Fakat Nikola diye karıştı Nino. Bu şakaydı canım. Aman ne güzel şaka diye homurdandı Nikola. Ben böyle şakaya gülmem. Bunun da sebebi anlaşıldı. Meğer Nino bunu Nikola'nın başka bir şakasına karşılık olarak yapmış. Bir sabah Nino'nun meyhanesinin kapısı üstünde kıpkırmızı bir boya ile şunlar yazılıymış. Hiçbir şey olamayan meyhaneci olur. Nino da bunu komik bulmamış elbette. Böylece bir süre son derece ciddi bir biçimde ağız kavgası yaptılar. Hangisinin şakası daha iyiydi diye. Sonra ikisi de sustu. Momo gözlerini açmış onlara bakıyordu. İkisi de bakışlarındaki anlamı çözememişti. İçinden onlarla alay mı ediyordu acaba? Üzülüyor muydu? Yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Fakat adamlar kendilerini bir aynada görür gibi oldular ve utanç duydular. İyi dedi Nikola. O yazıyı senin kapının üzerine yazmam belki doğru değildi. Bana bir bardak şarabı vermeyi reddetmeseydin gene de yazmazdım. Ama biliyorsun bu usule aykırıdır değil mi? Ben hep içtiğimi ödedim. Bana böyle davranmana sebep yoktu. Sebep o değildi ki dedi Nino. Aziz Antonius olayını unuttun mu? Ya şimdi rengin atacak. Sen beni tam anlamıyla kandırdın. Ben böyle şeye gelemem. Ben mi seni kandırdım? Dedi Nikola. Tam tersi. Sen bana oyun edecektin ama olmadı. Olay şuydu. Nino'nun küçük dükkanında bir Aziz Antonius tablosu vardı. Nino bunu renkli baskı yapan bir dergiden kesip çerçeveletmiş, duvara asmıştı. Bir gün Nikola çok hoşlandığını söyleyerek Nino'dan resmi almak istemişti. Nino da iyi bir iş yapmış olmak için Nikola'ya resmi onun radyosuna karşılık verebileceğini söylemişti. Nino içinden gülüyordu. Çünkü bu işte Nikola zarardaydı. Alışveriş yapıldı. Fakat sonradan anlaşıldı ki tablo ile duvar arasına gelen kartonun altında Nino'nun farkında olmadığı bir kağıt para saklıydı. Bu sefer zararlı olan Nino'ydu ve buna fena halde içerlemişti. Değiş tokuşta bu iş hesapta olmadığı için parayı geri istedi. Nikola razı olmayınca Nino da ona şarap vermemeye başladı. Böylece kavga koptu. Her ikisi de olayların başlangıcına varan konuşmanın sonunda bir süre sustular. Sonra Nino Nikola'ya sordu. Şimdi doğrusunu söyle Nikola dedi. Değişmeden önce orada para olduğunu biliyor muydun? Bilmez olur muyum? Yoksa tabloyu almazdım. O halde beni aldattığını kabul ediyorsun. Neden? Sen gerçekten paranın orada olduğunu bilmiyor muydun? Hayır, yemin ederim. Demek öyle. O zaman sen beni aldattın. Nasıl oldu da değersiz bir dergi parçasına karşılık benden radyomu alabildin ha? Peki sen paranın orada olduğunu nereden biliyordun? İki akşam önce bir müşterini Aziz Antonius'a bağış olsun diye parayı oraya koyarken gördüm. Nino dişlerini sıktı. Çok muydu? Radyonun değerinden ne eksik ne fazla diye karşılık verdi Nikola. Nino düşünceli bir yüzle, öyleyse bütün kavgamız benim dergiden kestiğim Aziz Antonius resmi yüzünden çıktı. Nikola başını kaşıyarak, evet doğru dedi. İstersen tabloyu geri alabilirsin Nino. Yok canım diye Nino soylu bir tavırla karşılık verdi. Takas takastır. Şerefli insanlar bir kere el sıkışırlar. Birden ikisi de gülmeye başladılar. Oturdukları yerden kalkıp taş basamakları koşarak indiler. Orta yerde otlarla kaplı meydanlıkta kucaklaşıp birbirlerinin sırtlarını sıvazladılar. Sonra dönüp Momo'yu kucakladılar ve ona teşekkür ettiler. Onlar uzaklaşıp giderlerken Momo hala arkalarından el sallıyordu. İki dostunun barışmış olmasına çok sevinmişti. Başka bir gün bir çocuk ona kanaryasını getirmişti. Kanarya artık ötmüyordu. Bu Momo için güç bir görevdi. Bir hafta boyunca kanarya yeniden ötmeye başlayıncaya kadar çocuğu sabırla dinlemek zorunda kaldı. Momo herkesi, her şeyi dinlerdi. Böcekleri, otları, yağmuru, hatta ağaçlar arasında dolaşan rüzgarı bile. Her biri ona kendi dilince bir şeyler anlatırdı. Bazı akşamlar bütün arkadaşları evlerine döndüğü zaman o tek başına yıldızlı gök kubbenin altında çepeçevre taş basamakların arasında oturur ve o görkemli sessizliği dinlerdi. Bazen de kocaman, dev bir istiridyenin içinde oturup yıldızlar alemini dinliyormuş gibi olurdu. İşte o zaman çok hafif ama gizemli bir müzik yüreğine dolardı sanki. Özellikle böyle gecelerde çok güzel rüyalar görürdü. Eğer hala dinlemek büyük bir marifet değil diyenler varsa, Momo'nun dinlediği gibi dinlemeyi bir denesinler bakalım.